Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 21. Ayrım. Debra, o halde bunları bana şimdi neden anlatıyorsun diye sordu. Fikrini değiştirmenin nedeni nedir? David'e ne oldu? David dün öğlende Hadassa Hastanesi'nden taburcu oldu. Hastane mi? Debra birden şaşırmıştı. Yani tüm bu zaman zarfında hastanede miydi o? 9 ay bunu mu demek istiyorsun? İmkansız bu. Gerçek bu Debra. Debra'nın öfkesi şimdi meraka dönüşmüştü. Çok ağırdı o halde, öyle mi Ella? Peki şimdi nasıl, ne oldu ona Ella? İyileşti mi? Ella'nın ses çıkarmadığını görünce ona doğru bir adım attı. Söylesene, nasıl şimdi? David'in uçağı zorunlu inişte yanmış. Vücudunda pek bir şey yoktu ama başı ve yüzü fena yanmıştı. Şimdi tamamen iyileşti sayılır. Yanıkları kapandı. Ama? Ella tekrar sustu, tereddüt içindeydi. Debra biraz arandıktan sonra onun elini bulup yakaladı. Söyle Ella, ne aması? David'in eski yakışıklılığı tamamen kaybolmuş. Yani ne demek istiyorsun anlayamadım. Yani eskisi gibi canlı, neşeli ve yakışıklı değil işte. Hiçbir kadın şimdi ona yakınlık duyup onunla birlikte olmak istemeyecektir. Debra onu büyük bir dikkatle dinliyordu. Görmeyen gözlerinde garip, anlaşılması güç bir ifade vardı. Kendisi de hiç kuşkusuz nasıl göründüğünü biliyor. Bana öyle geliyor ki saklanacak bir yer arıyor kendine. Bana uçmak istediğinden bahsetti ancak bunu bir kaçış yolu olarak aradığını sanıyorum. Şimdi tamamen yalnız olduğunu, yüzündeki o maske ile insanlardan koptuğunu biliyor. Debra'nın gözleri sulanmaya başlamıştı. Ella sesini biraz daha alçalttı ve Debra'yı kendine doğru çekerek ''Ama birisi var ki bu maskeyi asla göremeyecek.'' diye devam etti. Bu birisi onu daima eskisi gibi yakışıklı bir erkek olarak anımsayacaktır. Debra'nın, Ella'nın kolundaki parmakları birden sıkıldı ve yüzünde mutlu bir gülümseme belirdi. Bu onun kalbinin derinliklerinden gelen bir ifadeydi. Ella yumuşak bir sesle ''Şu anda sana çok ihtiyacı var Debra.'' dedi. ''Onun istediği tek şey bu. Kararını değiştirecek misin şimdi?'' Debra ağlamak üzereydi titreyen bir sesle. ''Onu bana getir Ella.'' derken kendini güçlükle tuttuğu belli oluyordu. ''Onu mümkün olan en kısa zamanda bana getir, ne olur.'' David, Ella'nın stüdyosuna çıkan basamakları tırmandı. Güneşli sıcak bir havaydı ve genç adam ince kahverengi pantolon, yakası açık kısa kollu bir gömlek ve ayağına da açık sandallar giymişti. Uzun zaman güneş görmemiş olan kolları oldukça beyaz kalmışlardı ve göğsünün siyah kılları ile tezat oluşturuyorlardı. Başında hem yüzünün ifadesini yumuşatan ve hem de başındaki eski yara izlerini güneşten koruyan geniş kenarlı bir hasır şapka vardı. Bir ara durdu, gömleğinin altında terlediğini ve yorulduğunu hissediyor, vücudunun zayıflığından nefret ediyordu. Terasa çıktığında bacakları adeta titriyordu. Terasta kimse yoktu. Bir an düşündü ve sonra pancurlu kapıdan geçip serin salona girdi. Salonun ortasındaki semerkantalısı üzerinde oturmuş olan Ella Kadeş'in görünüşü oldukça şaşırtıcıydı. Ella üzerinde gül desenleri olan bir bikini mayo giymişti ama mayonun büyük bölümü göğsünden ve göbeğinden sarkan koca et yığınları altında kaybolmuştu. Yoga pozisyonundaydı ve kalın bacakları birbirine girmiş piton yılanları gibi bağdaş kurmuştu. Avuçlarını göğsünün önünde birleştirip gözlerini kapamıştı. Meditasyon halindeydi. Başında yine her zaman kullandığı kızıl peruğu vardı. David kapının eşiğine dayandı ve daha henüz dinlenip rahat nefes alamadan kendini tutamayıp gülmeye başladı. Önce yavaş yavaş gülüyordu ama sonra gülüşü kahkaha halini aldı. Kendini bir türlü tutamıyordu. Demek artık gülebilecekti ve bu da kendisine yeni bir güç vermişti. Yeniden yaşamaya ve yaşamla mücadeleye başlaması demekti bu. Ella da onun gülüşünü böyle kabul ediyor olmalıydı ki hiç kımıldamadı ve parlak halının üzerinde neşe saçan bir Buda gibi hareketsiz öylece durdu. Sadece küçük gözlerinden birini açıp ona bakmıştı. O küçük gözlerden birinin komik bir tarzda açılıp kendisine bakması David'i iyice etkilemiş ve genç adam kahkahaları atmaya başlamıştı. Daha fazla ayakta duramayacağını anlayınca içeriye girdi ve kendini bir koltuğa attı. Ella daha fazla beklemedi ve ''Senin kalbin bir çölden farksız David Morgan'' dedi. ''Sen güzellikten hiç anlamıyorsun. Böyle harika bir tabloyu bile alaya alıp...'' Fakat daha fazla devam edemedi ve kendisi de David'le birlikte gülmeye başladı. Yoga pozisyonu bozulmuştu ve o koca vücut şimdi sarsıla sarsıla yuvarlanır gibi oluyordu. Bir süre sonra ''Kalkamıyorum'' diye nefes nefese konuştu. ''Yardım et bana David.'' ''Ne kaba adamsın sen?'' David hala gülerek onun yanına gitti ve birbirine girmiş olan kalın bacakları ayırıp onun kalkmasına yardım etti. Fakat Ella onun elinden kurtulmuş ve yüzük oyun kahkahalar atarak halının üzerine kapanmıştı. Başını kaldırıp David'in yüzüne baktı ve "Defol buradan," diye söylendi. "Bırak da rahatlıkla öleyim bari. Haydi git de kadınını bul. İskelede seni bekliyor." Acele adımlarla yürüyen David'in arkasından bakıp güçlükle ayağa kalktı ve kapıya gitti. Yüzüne şimdi ciddi bir ifade gelmişti. Yüksek sesle kendi kendine "Benim zavallı yaralı yavrularım," diye söylendi. "İnşallah doğru olanı yapmışımdır." Bir an yüzünde bir kuşku ifadesi belirip kayboldu. "Zaten artık çok geç Kadeş Hanım. Bunu daha önce düşünmen gerekirdi." İskelenin üzerine renkli bir havlu ve bir plaj ceketi seriliydi ve sesi iyice açılmış olan bir transistörlü radyodan neşeli bir müzik yayılıyordu çevreye. Debra kıyıdan oldukça uzakta muntazam kulaçlarla yüzmekteydi. Kolları güneşin parlattığı sularda sürekli hareket ederken bacakları da onlara refakat ediyor ve arkasında köpüklü izler bırakıyorlardı. Bir süre sonra durdu ve biraz dinlendi. Başındaki yüdücü başlığı uzaktan bembeyaz parlıyordu. David onun radyonun sesini dinlediğini anladı. Debra şimdi müzik sesinin geldiği yöne, yani bulunduğu yere doğru yüzmeye başlamıştı. Birkaç dakika sonra kıyıya çıktı ve başlığını çıkarıp başını silkeledi. Vücudu güneşte çok güzel yanmıştı ve bronz rengi teninden aşağıya su damlacıkları süzülüyordu. Kasları sert ve mükemmeldi. Kendinden emin tavırlarla taş basamakları çıktı ve eğilip havlusunu aldı. O kurulanırken David kenarda durmuş, gözleriyle onu adeta yiyecekmiş gibi bakıyordu. Onu gördüğü şu ilk dakikalarda hastanede ve daha önce onsuz geçen ayların acısını çıkarmak ister gibiydi. Onu hep böyle düşünmüştü fakat unuttuğu şeyler de vardı. Debra'nın saçları düşündüğünden daha yumuşak görünüyordu. Teninin plastik görünümlü pürüzsüzlüğünü de tam olarak hatırlayamamıştı. Rengi de düşündüğünden daha koyuydu. Herhalde her gün birkaç saat plajda kalıyor ve yüzüyor olmalıydı. Debra birden havluyu bıraktı ve bikinisinin süt yenini gevşetip göğsünü eliyle yumuşak takkenin içine iyice oturttu. David içinden garip hislerin kabarıp taşmak üzere olduğunu hissediyordu. Onu öylesine arzuluyordu ki kendisini daha fazla tutamayacaktı galiba. Hafifçe hareket edince ayaklarının altındaki taş parçacıkları çatırdadılar. Bu sesi duyan Debra o güzel başını aniden onun tarafına çevirmiş ve dinleme pozisyonu almıştı. İyice açılmış gözlerinde zeka pırıltıları görülüyordu. Debra onun bulunduğu yerin biraz yan tarafına bakıyor gibiydi. Bir an için David de onun bakışlarını izleyip onun baktığı noktaya bakmak istedi. Debra ayak sesinin birden kesildiğini duyunca yumuşak bir sesle "David," diye sordu. "Sen misin David?" David ona yanıt vermek istedi fakat boğazından sadece hıçkırığı andırır güç duyulan bir ses çıkmıştı. Debra birden kollarını açtı ve yüzünde büyük bir mutluluk ifadesiyle ona doğru atıldı. David onu kollarına alıp sıkarken Debra da ona bir daha bırakmak istemiyorcasına sarılmıştı. Sanki uzun zamandan beri ihmal edilmişti ve buna kızıyordu. "Seni o kadar çok özledim ki," David diyen sesi boğuktu. "Oh Allah'ım, seni ne kadar özlediğimi asla bilemezsin." Bunu söyledikten sonra dudaklarını onun etten maskesindeki ince dudaklarına yapıştırdı. Debra aylardan beri ona insan muamelesi yapan, ondan tiksinmeyen, yaklaşan ve onu öpen ilk insandı. Ve bu insan onun sevdiğiydi. Debra ona acımıyor, onu seviyordu. Genç kadın bir süre sonra dudaklarını çekti ve kalçalarını onun arzularını daha da kamçılayacak bir tarzda onun kalçalarına yapıştırdı. Sonra elleriyle onun yüzünü okşadı ve nasıl olduğunu anlamak ister gibi bu elleri yamalı yüzün kabarıklıkları, dikiş yerleri üzerinde gezdirdi. David onun bu davranışı karşısında geri çekilmek istemiş fakat Debra onu tutmuş ve bırakmamıştı. "Parmaklarım bana senin hala yakışıklı olduğunu söylüyorlar. Ama parmakların yalan söylüyor." David'in sesi mırıltı halindeydi. Fakat Debra bunu aldırmadı ve kalçaları ile eğlenmek istercesine onu birkaç kez itti. Sonra bir kahkaha atıp "Aşağılardan bir yerlerden bana bir takım mesajlar geliyor," dedi. "Lütfen benimle gelin efendim." David'in elini tutup hafif adımlarla kuş gibi sekerek merdivenin basamaklarını çıktı ve onu da peşinden sürükledi. Genç adam onun basamakları çıkarken ne kadar çevik ve kendinden emin olduğunu görüp şaşırmıştı. Debra onu kulübesine götürdü ve David çevreyi gözden geçirirken kapıyı kilitledi. Serin salon tamamen sessizdi ve orada baş başaydılar. Debra'nın vücudu yatağın üzerinde hala gölün serinliğini aksettiriyordu ama dudakları ateş gibiydi. İki genç vücut büyük bir açlık içinde birbirlerine sarıldılar ve tek vücut oldular. Tekrar birbirlerini bulmuşlar. Yine birbirlerinin olmuşlar ve dünyayı onun üzerinde yaşamakta olan her şeyi unutmuşlardı. Artık birbirlerinin kollarındaydılar. Gerisi önemsizdi ve hiçbir şey düşünmüyorlardı. Sevişmenin fiziksel tatmini bile onlar için yetersiz kalıyordu. Sevişmeler arasında bile birbirlerine sıkıca sarılıyorlar ve birlikte gözlerini yumup uyuyorlardı. Uyku sırasında birbirlerinden ayrılacak olsalar, uyku sersemi birbirlerini arıyor ve tekrar birbirlerinin kollarına atılıyorlardı. Debra, kendileri için basit yemekler hazırlarken bile David'in yanında ya da arkasında durmasını istiyordu. İstediği anda dokunup onun orada olduğundan emin olmak istiyordu. Sanki birbirlerinden tekrar ayrılma olasılığının korkusunu üzerlerinden atmaya çalışır gibiydiler. İki gün kulübeden çıkmayıp ayrılıklarının acısını çıkardıktan sonra gölün kenarında yürüyüş yaptılar ve yüzdüler. Ertesi gün Ella'nın terastan bakıp onlara el salladığını gören David, "Ella el sallıyor, gidip merhaba diyelim mi?" diye sordu. Debra başını iki yana salladı. "Hayır, henüz değil. Seni herhangi biriyle paylaşmaya henüz hazır değilim. Daha sonra gideriz David." Ella'nın stüdyosuna ancak 3 gün sonra gidebildiler. Ella yine o güzel yemeklerinden yapmıştı. Fakat bu kez başka misafir çağırmadığından ona teşekkür ettiler. Ella her zamanki muzipliğini göstermiş ve David'in basamakları güçlükle çıktığını görünce "Sana bir sedye gönderseydim keşke" diyerek bir kahkaha atmıştı. Debra yüzü kızararak "Onu rahat bıraksana Ella" diye söylendi. Ancak Ella o kadar neşeli ve mutluydu ki onun o herkese ulaşan kahkahalarına katılmaktan kendilerini alamadılar. Palmiye ağaçlarının altına oturup konuşup gülüşerek Ella'nın yaptığı yemekleri yediler ve toprak sürahiden şarap içtiler. David ve Debra birbirleriyle öylesine meşguldüler ki Ella'nın onlara mutlu bir ifade ile baktığını fark etmiyorlardı bile. Debra öylesine değişmişti ki üzerindeki soğukluk tamamen kaybolmuştu ve yeniden yaşamaya başlamış gibiydi. Tam anlamıyla canlanmış, sevgiyle dolu bir genç kadın olmuştu. David'in yanına iyice sokulmuş, onu okşuyor, ona dokunmaktan zevk alıyor ve durmadan gülüyordu. David'in yanında bulunmasından emin olmak ister gibi ondan hiç ayrılmıyordu. Ella doğal olmaya çalışarak, gülümseyerek David'e baktı fakat ondan, onun o çirkin ve itici yüzünden tiksiniyormuş gibi hissettiği için kendinden nefret ediyordu. Biliyordu ki Debra da yıllarca bu yüzü görecek olsa, onun yakınında bulunsa mutlaka daha değişik hislere sahip olacaktı. Debra bir ara David'in söylediği bir şeye güldü ve büyük bir sevgiyle dudaklarını ona uzattı. Sonra "Ne kadar ayıp" dedi. "Bunu söylediğine herhalde pişman olmuşsundur." David hafifçe eğilmiş ve onun güzel dudaklarını çirkin ağzıyla hafifçe öpmüştü. O güzel yüz ve dudakların David'in çirkin ve itici yüzüne uzanması hiç de arzu edilecek, görülecek bir manzara değildi. Ama Ella bunu izliyor ve ağlamak istiyordu. Sanatçı kadın bir süre onları izledikten sonra adeta kıskandı ve "Yaptığım şey doğru idi" diye düşündü. Bir kez olsun doğrusunu yaptım işte. Karşısında duran bu iki insan birbirlerini ölesiye seviyorlardı ve onları ayırmak günahtı. Onların eski hallerini düşündü ve beraber geçirdikleri mutlu günleri anımsadı. Sonra elinde olmadan içini çekti. Debra ve David onun iş çektiğini anlamışlar ve merakla yüzüne bakmışlardı. Debra, "Üzülmüş gibisin Ella" dedi. "Hep kendimizi düşünüyoruz. Lütfen kusura bakma, olur mu?" Ella başını iki yana sallayıp eski günlerin anılarını bir anda kovdu ve "Yok canım" dedi. "Sizi böyle görünce çok mutlu oldum. Siz harika insanlarsınız. Pırıl pırıl ve canlı. Bu halinizi hiç bırakmayın." Şarap bardağını eline aldı ve havaya kaldırdı. "Şerefinize kadeh kaldırmak istiyorum. Size ve yenilmez aşkınıza içiyorum." Bir süre parlak güneşin ışıkları altında kadehlerindeki beyaz şarabı yudumlayarak sessizce oturdular. Sonra tekrar konuşup gülüşmeye başladılar. Bu güzel günün tadını çıkarmalıydılar. Daha önceleri birbirlerine karşı ilk arzuları duymaya başladıklarında ve ilk beraberliklerinde fazla konuşmazlar, sadece birkaç aşk sözcüğü mırıldanırlardı. Malik sokağındaki evde bu böyleydi. O zaman onlara birkaç yüzeysel aşk sözcüğü yetebiliyordu. Ama şimdi gerçekten konuşmayı öğrenmeye başlamışlardı. Bazı geceler saatler boyu birbirlerinin düşünce ve vücutlarını yeniden keşfeder gibi konuşup sevişiyor ve yine de tatmin olmuyorlardı. Çünkü konuşacak o kadar çok şeyleri vardı ki bunun sınırları olabileceğini bile düşünemiyorlardı. Gündüzleri kör kız David'e görmeyi öğretiyordu. David daha önceleri gözlerini tam olarak kullanmadığını düşünüyordu. Artık ikisi için de görecekti ve bunun için de gözlerini çok iyi kullanması gerekiyordu. Renkleri, şekilleri ve hareketleri ona çok iyi anlatabilmeliydi. Çünkü Debra'nın istekleri sonsuzdu, bitmiyordu. Yüzünün çirkinliği nedeniyle kendine olan güvenini yitirmiş olan David de ona güven duygusunu aşılamaya çalışıyordu. Debra ona her konuda güvenmesi gerektiğini öğrenmişti. Onun yanında hiçbir yere takılmadan, korkmadan yürüyebiliyor, onun kendisini en küçük bir engelde uyaracağını iyi biliyordu. Şimdiye kadar sadece evi ve iskeleyi bilmişti ve oralarda kendini güvende hissediyordu. Ama şimdi David'in yanında sınırları iyice genişletmişti ve her yere rahatça gidebileceğini hissediyordu. Başlangıçta oldukça dikkatli davranıyor, gölün kenarında dolaşıp Nazaret'e doğru tepelere tırmanıyorlardı. Her gün gölün yeşil sularında yan yana yüzüyor, hemen her gece geniş yatakta sevişiyorlardı. David kendini iyice toparlamıştı, eski canlılığını bulmuş, mutlu bir adam olmuştu. Cildi güneş altında eski bronz rengine kavuşmuştu. Artık ciddi şeyler yapmalarının zamanı gelmişti. Ella bir gün, hanımefendi, yeni kitap için çalışmaya ne zaman başlayacaksın diye sorunca Debra güldü ve umursamaz bir tavırla, gelecek yüzyıl içinde bir gün başlarım dedi. Ella bir hafta sonra aynı şeyi David'e de sordu. Ne yapacağını kararlaştırdın mı David? Onun, şimdi ne yapıyorsam onu yapacağım yanıtı Debra'yı güldürdü ve genç kadın, tabii diyerek onu destekledi. Sonsuza kadar böyle kalacağız biz. Ama bir süre sonra dünya ile karşı karşıya gelmenin, başka insanlarla karşılaşmanın zamanı gelmişti. Bunu hiç düşünmemişlerdi fakat yapmaları gerekiyordu. David Ella'nın hazırladığı listeyi aldı ve tekne ile gölün kıyısını izleyerek Tiberias'a gittiler. Sürat teknesi ile gölün sularını yararken arkada beyaz köpükler bırakıyorlardı ve önden sıçrayan sular yüzlerini ıslatıyordu. Lido plajının küçük marinasına tekneyi bağladılar ve iskeleye atlayıp neşe içinde kasabaya doğru yürümeye başladılar. David sevgilisinin yanında öylesine mutluydu ki çevreden geçenlerin bazen garip ifadelerle yüzüne bakmalarını aldırmıyordu bile. Sezonun başları olmasına rağmen kasaba ziyaretçilerle doluydu. Göl kenarı ve tepenin altındaki meydan park etmiş otobüslerle doluydu. Burası çok güzel bir yerdi ve turistik yerlerin yolu üzerindeydi. David'in elindeki plastik torba gittikçe doluyordu. Debra listeden aldıklarını aklından geçiriyor ve örneğin "Tamam, ekmek de aldık." diyerek gülüyordu. Bir süre sonra tepeden aşağıya indiler ve okaliptus ağaçlarının altında bir masa bulup liman duvarının yakınlarında oturdular. Masanın hemen yanındaki bir güneş şemsiyesi onları sıcaktan koruyordu. Biralarını içip fındık fıstık yerken çevrelerinde olanlara hiç bakmıyor, diğer masalarda oturan turistlerle hiç ilgilenmiyorlardı. Gölün suları pırıl pırıldı ve güneşin ışınları altında çevredeki tepeler çok yakındaymış gibi görünüyorlardı. Bir süre sonra vadinin üzerinden oldukça alçak irtifadan bir fantom kolu geçti. David güneye doğru kuşkusuz bir görev için uçmakta olan uçakların arkasından özlemle baktı. Güneş alçalmaya başlarken marinaya gittiler ve David sevgilisinin tekneye binmesine yardımcı oldu. Marinanın arkasındaki duvarın üzerinde bir grup turist, belki de bir dinsel yerler paket turunun grubu, konuşup gülüşerek oturuyorlardı. David onların aksanlarını Limehouse, Golders Green ya da Merseyside aksanlarından birine benzetti fakat uzak oldukları için tam olarak anlayamadı. Motoru çalıştırdı ve iskeleden ayrılmak üzere gaz verdi. Debra tam yanında oturuyordu. Motor gürültüyle çalıştı ve teknenin burnu küçük limanın ağzına doğru döndü. Tam o sırada kırmızı yüzlü iri yarı bir turist yanındaki karısını dürtmüş ve motorun gürültüsünden duyulmayacağına emin olarak yüksek sesle şunlara bak Mavis demişti. Tam bir çirkin ve güzel çifti değil mi? Kes sesini Bert, anlarlarsa ayıp olur. Haydi canım, sen de. Onlar sadece İbranice konuşurlar. Debra, David'in elinin altındaki kolunun birden kasıldığını hissetti ve onun tekrar iskeleye yanaşmayı düşündüğünü anladı. David hiç kuşkusuz çok kızmış olmalıydı. Tuttuğu kolu sıktı ve bırakmadı. Lütfen David, boş ver, hemen gidelim buradan. Lütfen. Eve dönüp sakin serin salona girdiklerinde bile David'in öfkesi geçmemişti. Debra onun çok gergin ve kızgın olduğunu hiç konuşmamasından kolayca anlayabiliyordu. Ekmek, peynir, balık ve incirden oluşan akşam yemeklerini yine aynı sessizlik içinde hiç konuşmadan yediler. Debra onu neşelendirmek için ne söyleyeceğini bilemiyordu. Aslında o sersem adamın söyledikleri onu da kızdırmıştı. Daha sonra yan yana yatağa uzandılar ve sessizce uzun süre yattılar. Debra uyuyamıyordu ve David sırt üstü yatmış ona dokunmamaya çalışıyordu. Ellerini yumruk yapmış iki yanına uzatmıştı. Bir süre sonra Debra dayanamadı ve ona doğru dönüp yüzünü yavaşça okşadı. Ne söyleyeceğini hala bilemiyordu. İlk konuşan David oldu. İnsanlardan uzak durmak istiyorum. Başkalarına ihtiyacımız yok bizim. Böyle değil mi? Debra, haklısın sevgilim diye fısıldadı. Kimseye ihtiyacımız yok. Jabulani diye bir yer biliyorum. Afrika ormanlarının içinde. En yakın kasabaya millerce uzaktadır. Babam orasını av köşkü olarak 30 yıl önce satın almıştı. Şimdi bana ait bu yer. Debra başını onun göğsüne koyup anlatsana bana orasını deyince David sakinleşti ve onun saçlarını okşayıp konuşmaya başladı. Üzerinde Mopani ve Mohobahoba ormanlarının bulunduğu çok geniş bir düzlük vardır. Aralarında baobablar ve birkaç da fil dişi palmiyesi bulunur. Ormandaki açıklıklarda bulunan çimenler altın sarısı rengindedir ve ilala palmiyelerinin yaprakları dilenci parmaklarına benzer. Bu ovanın sonunda bir dizi dağ vardır. Bunların tepeleri çok sivridir ve uzaktan mavi görünürler. Bu tepelerden iki tanesinin arasında hiçbir zaman kurumayan ve suyu pırıl pırıl çok tatlı olan bir kaynak vardır. Debra bir ara başını hafifçe kaldırdı ve "Jabulan ne demek?" diye sordu. "Sevinme, mutlu olma yeri anlamına gelir. Seninle birlikte oraya gitmek isterim. Peki ama İsrail'i özlemez misin?" Debra başını iki yana sallayıp "Hayır" dedi. "Çünkü onu da bizimle birlikte kalbimde götüreceğim." 21. ayrımın sonu. Sayfa No. 198. Devamı 22. ayrımda.